Özgür bir ateist. Evet, ne zaman başladı falan. Ne zaman başladı? Şey gibi, rahatsızlık gibi anlatın. Ne zaman başladı böyle? Bizim semptomları neydi?
Annenler seni sevmedi mi? Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür.
Ben Burak.
İkisi birin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kerem zaten geçen hafta söylemiştik, ufak bir tatile çıktı. Bu hafta da konuk oyuncu olarak unutulmazımız, vazgeçilmezimiz Burak bizlerle birlikte. Abi önceki teşekkür ederiz geldiğin için.
Rica ederim ya. Dehe'yi seviyorum.
Açı falan şu an her iyice ışıklar falan da bir garipleşti. Burada iyice Kerem'in geçen hafta dediği gibi şeye döndük. Hani soramazsın bölümü çekmeye döndü iş.
Evet Özgür. Ne zaman başladı?
Güzel haberimiz var ama öncesinde ufak bizim bir sizden gelen yorumlar bölümümüz vardı. Öncelikle hani bir sorudur, öneridir bir şey çok görmedim. Genelde hani bu formatın güzel olduğunu söylemişsiniz. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şunu bir öncelikle haberini vereyim. Önümüzdeki haftalarda bir tane soru cevap bölümümüz olacak gibi duruyor. Bu yüzden hani soru, öneri, görüş, nasılsınız, iyi misiniz? Hani keyfiniz yerinde mi? Her şeyi yazabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda soru cevap için ayrıca bir zaten söyleriz ama buraya da yazarsınız. Hepsini o hafta cevaplayacağız. Bir tane şöyle bir yorumumuz var. Bunu okumak istiyorum sadece.
Buyur abi.
C4 Grix yazmış. Bu adamın, adam ben.
Eyvah. Adam benim. Kötü bir şey geliyor.
Game Pass takıntısını her videosunda izliyoruz. Uzman psikolog eşliğinde terapi öneriyorum. Buna Game Pass haberi yaptırmayın. Öncelikle bana bu diye hitap etmen çok üzücü.
Çok kırıcı ve çok ikinci kırıcı. Bu diyecekse siz de ben de Game Pass taraftarıyım. Hani söyleyeceklerini ben de üzerime alındım şu anda açıkçası. Yok yok
şöyle sen Game Pass savunan taraftasın.
Savunuyorum ben.
Game Pass'i laf ettiğim için geçen hafta.
Tamam haklısın kardeşim. Neydi Grim miydi kardeşimizin ismi?
Grix C4 Grix.
Grix kardeşim haklısın. Sen haklısın.
Şimdi ya şöyle hemen kendimi bir açıklama gereği duyuyorum. Tabii ki Game Pass'teki şahsi olarak alıp veremediğim bir durum yok. Hatalarını söylüyoruz. Ben açıkçası çok tartışma var bununla ilgili. Oyun dünyasına zarar mı verdi, iyi mi? Bizim gibi ülkelerde Game Pass mantıklı.
Kurtarıcı.
Kurtarıyor yine ama daha oyun dünyasını çok sıkı takip eden ve alım gücü yüksek ülkelerde bu biraz daha diğer oyun şirketlerine zarar verebiliyor açıkçası. Bununla ilgili çok fazla tartışma var. Ben bu taraf ya tartışmanın bu tarafındayım. Ve burada ben kamera karşısına çıkıp konuştuğum için benimkini sizler izliyorsunuz ve ben burada ateş önüne atılıyorum.
Ve şamarları biraz özgür yemiş oluyor. Aynen. Ama bak benim de orada görüşüm ne biliyor musun? Küçük aslında oyun geliştiriciler ve stüdyolar için çok güzel bir ortam.
Evet, abi,
olduğunu için düşünüyorum. Büyükler için şöyle bir ortam oluyor. Oh! Abi Game Pass'teyiz. Bize paralar akıyor. Biz buraya birkaç tane oyun çıkaralım. AAA adı altında geçen. Ama aslında o kadar detay kastık mı? Hayır. Yo. Yani işte çeşitli bizim böyle imza atacak, oyun sektöründe iz bırakacak dediğimiz oyunların şeyi oluyor aslında. Hani platformu oluyor gibi gözüküyor evet, ama yani adamlar için kaçamak yeri gibi oluyor evet, yani.
Bütçesel bir sıkıntı da yaşatıyor oyunlara. Ya bununla ilgili çok söylenti çıktı. İşte Microsoft'un Redfall'a inanılmaz karışması gibi söylentiler çıktı. Ama şey hani burada şahsi kendi görüşümü söylüyorum ve bunun kamera karşısında söylüyorum diye sanki böyle kitleleri yanıma alıp birlikte Microsoft ofisini basıyormuşuz gibi algı olmasın. Ayrıca bu demene de çok kırıldım. Benim bir şahsım var. O zaman hemen ilk haberle başlıyorum. Yine gün geçmiyor ki. Son 3 haftada sürekli sansür haberimiz var. Ondan önce de zam zaten. Biliyorsun Türkiye'de zam ve sansür vazgeçilmezimiz oldu artık maalesef. Rütük artık buraya çok net bir hamle yaptı. Dijital platformlara da çok ciddi anlamda karışmaya başladı ve bunun devamının geleceğini de sinyalini verdi. Biraz da söyledi gibi oldu. Son haberde şu geçtiğimiz hafta Sausage Party isimli bir animasyonun bayağı hani çeşitli sebeplerden
bizim kültürümüze hiç uygun değil falan gibi.
Yani platformdan kaldırıldı. Yanlış çok büyük bir yanlış. Büyük bir sansür. Çünkü benim para verip artı 18 yaş sınırını gördüğüm ve para verip girdiğim bir platform. Karasal yayında değil bu. Ve ben bunu izlemek istiyorsam ben bunu izlerim. Çünkü bu benim hakkım.
Ya parasıyla alıp ben izlemek için zaten onu alıyorum. Hadi olsa ki televizyonda yayınlanan bir şey olsa tamam mı?
Televizyonda yayınlanmasın evet. Yani çünkü zaten televizyonda yayınlanamaz artı 18 yaş sınırı var bu içeriğin yani.
Ama şey de var ya ben bu sansürü de savunan insanlar gördüm. Ya bir takım şeylerin sansürlenmesi hele para verip aldığım bir hizmette sen benim para verdiğim şeyin hakkımı aslında elimden alıyorsun. Ha ben izliyorum diye demiyorum.
Ya tabii ben de izlemedim.
Ben ilk defa gördüm bu arada. Güzel reklam etmiş oldunuz. Yani yapımcılar çok teşekkür etmiştir büyük ihtimalle. Şu anda Full HD film cehenneminde bütün bölümleri düşmüştür varsa artık. Ya şöyle bir şey var. Sonuçta bu paralı bir hizmet ve burada diyelim ki ha çocuklar da açıyor bizim televizyonu, açıp izleyebilirler. Sen biraz akıllı bir ebeveyn ol da çocuğuna bir tane çocuk hesabı aç. Aynen, o çocuk evet. hesabı üzerinden çocuğun izleyebileceği şeyler izlensin. Ya ben Doğru. burada şeyler görüyorum aslında. Bilinçsiz ebeveynler görüyorum bu sansürlenmesinin evet. arkasındaki durumu. Yani adam televizyonu koyuyor, açıyor. Bir tane hesabı var. Yani yapılması gereken şey kendin için, eşin için, çocuğun için. Ayrı ayrı hesaplar aç abi. Çocuğun öyle her şeyi izleyemesin.
Tabii canım.
Şifreli hatta hesapları basmaya çalıştığında da giremesin.
Ya baktığında mesela YouTube Kids diye bir şey var biliyorsun. YouTube evet. sadece çocuklara özel içerik. Ama oraya özel Hı-hı. içerik üretiyorsan mesela bunu özellikle etiketlemen gerekiyor. Evet. Diğer platformlarda çıkmıyor. Ve hani orada yani bir hatalı bir şey olduğu zaman YouTube çok hızlı müdahale ediyor oraya.
Evet.
Bunlar diğer platformlarda da var. Ve hani bu sansür mantıklı değil. Bu arada devamı oldu. Bu geçen haftaki Hı-hı. olaydı. Şöyle bir şey oldu. Gaspar Noé'nin önemli bir yönetmen kendisi. Climax diye bir film vardı birkaç yıl önce çıkmıştı. Bu film Mubi ve Blue TV'nin platformunda bulunuyor. Mubi ve Blue TV'nin platformunda bulunuyor bu film. Maalesef oradan da kaldırdılar. Şöyle bir hatta üst sınırdan para cezası verildi ve filmin kütüphanelerinden kaldırılma yaptırımı uygulandı. Hem para cezası hem de filmi kaldırdılar. Cezanın sebebi olarak neymiş? Da işte şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklin ekrana getirildiği falan filan.
ya şimdi şey var, gençlere yol göstermek gibi olmasın ama ya bu tür içeriklere erişmek için gençler televizyona falan gitmiyorlar.
ya demiş, şöyle bir şey var zaten. Şimdi demiş ki ensest şöyle böyle, cinsellik şu bu. Geçen hafta da söyledim. Karasal yayında işte yani birçok hepimizin televizyonu açıp da hani izlediği, en çok izlenen 4-5 kanal var zaten. Bunların Hı-hı. hepsinde dizilerin bu tarz sahneleri var.
Var.
Yani tecavüzü var. Ondan sonra ne bileyim işte zor kullanması, kadına şiddeti var. Ötekisi var, şusu var, busu var. Şimdi ve karasal yayında yani bir çocuk
evet.
rastgele açıp izleyebilir. Yani cayır denk gelebilir.
Tuşuna basar basmaz en son açılan kanalda cayır cayır görebilir. Aynen. Hatta ailesiyle oturup izliyor bazısı işte. Öyle bilinçsiz insanlar var
büyük
işte.
Büyük ihtimalle çoğu da mesela yani bu olaya tepki gösterenlerin çoğu da mesela çocuğuyla birlikte bu tarz şeyleri yan yana izliyor.
Evet.
Yani şimdi yani dediğim gibi hani sınırı bir yere çekiyorsan bak bir yere sınır çektiysen o sınır o gider.
Evet,
genişliğe
evet.
genişliğe. En son noktada işte yani hani buradan da kötüyü çağırmış gibi olmam ama donanım haber bile kapatılabilir noktaya gelir yani. Bu noktaya gider bu iş.
Ya çünkü şey bu artık bir takım sınırlar, kanunlar, yönetmelikler falan değil. Abi ben bunu uygunsuz gördüm modunda çalıştığını ben artık düşünüyorum.
Tabii.
Diyorum ya bu yani artık kontrolsüz ebeveynlerin aslında önlem imkanları varken önlem almamasının oluşturmuş olduğu bir ortam bu. Bu sefer de diyor ki birileri aa bu kaldırılsın.
Ya bir de şimdi hani
yok ya
bambaşka
yani.
Bir konu ama böyle hani geçen hafta biz konuşunca şey diyenler olmuş. Abi bunlar bize ters. Başka ülkeye gidin. Hayır abi ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Türk'üm.
Evet.
Bu senin kültürünse benim de kültürüm. Aynı kültürden yetiştik.
Evet.
Bunun kültürle bir alakası yok. Bu bir içerik. Bu bir eğlence. Sen izlemek istemiyorsan izlemezsin. Ben izlemek istiyorsam izlerim. Bitti. Bunda zaten birçok Avrupa ülkesinin bir de şey diyorlar. Hani bunlar başka ülkede yok mu sanıyorsunuz? Var evet de
evet.
bu kadar yok yani. Tabii ki biz sansürün her türlüsüne karşı değil, bazı yerlerde olması gerekiyor.
Ya olabilir, işte orada işte yaşla alakalı, o içeriğin belli işte PEGI 13, PEGI 18 Tabii. misal veriyorum. Artık o bir standarda oturmuş, bunlar belli. Hangi platformlarda tüketilebileceğiyle alakalı, kimlere gösterilebileceğiyle alakalı her şey var aslında.
Tabii canım.
Ama diyorum
ya zaten dediğin gibi bir uluslararası bir kuruluş evet. bunların hepsinin yaş sınırını koyuyor.
Evet evet, hatta göre... yani çeşitli filmlerin, dizilerin Tabii çekim canım. Esnasında adam diyor ki ya bu sahneyi koyarsak PEGI 18'e kaçar, izleyicimizi şöyle kaybederiz. Abi 13'ü çekelim, işte şu sahneleri kaldıralım. Yani bunlar hesaplar hep yapılan tabii, şeyler. Tabii, tabii. Platformlarda bu önlemleri almakla yükümlü. Yani abi çocuk izlesin. O zaman bir tane şey profil var diyor. O profilde çocuk ne izleyecekse izlesin. Çünkü kategorileri belli. Biz onları oraya koyacağız.
Hayır. Aynen. Ya Rütük burada mesela niye karışabilir biliyor musun bu platformlar için? Ya atıyorum Blue TV'ye der ki ki var onların da çocuk hesabı. Diyecek Hı-hı. ya sen buraya çocuk hesabı eklemek zorundasın.
Evet.
Ve bunun kontrolünü de çok iyi yapacaksın. Yapmazsan eğer bir çocuk ailesinden gizli bir şekilde buraya girebiliyorsa Hı-hı. ben bunun cezasını sana keserim.
Kes. Mesela bunu kes. Evet.
Sen oraya o çocuk üyeliğini koyacaksın. Yani çocuk ekstra bir yerden girecek oraya. Hı-hı. O planı koyacaksın. Onun kontrolünü evet Rütük takip etsin.
Evet.
O çünkü o lazım evet.
Yani mesela Sausage Party o çocuk hesabının işte filmleri dizileri arasında bir yerde çıkıyor olsaydı kes cezayı
evet, direkt
abi.
Kes.
Bu yanlış.
Direkt kes. Bu yanlış. Ama zaten onun önüne düşmüyorsa ki sen dizi izlemek için yani büyük hesabım var. İşte 28 yaşındayım ben. Hı-hı. Ben girdiğimde bile orada +18 diye gösteriyor. Ayrıca gösteriyor.
Evet.
Hani ona rağmen de ceza fazla yani.
Oğlum çocuklarınızı cezalandırın bence.
Yani evet.
Çocukları cezalandırmakta fayda var sanırım.
Ya bu yani zamanında işte ya şeye dönüyor işte oyunlar zararlıdır. Ya her şey nerede başladı biliyor musun? Pikachu vardı ya şey, Pokemon izleyip atlayan çocuk.
İşte o gün her şey bitti.
O gün her şey aynen yani Pokemon'un gitmesiyle birlikte. Bu da rivayet mi gerçek mi olay bilmiyorum bu arada ama.
Vallahi.
Senin haberine geçebiliriz. Bu yani sansür maalesef bunlar sıkıntılı durumlar. Olmaması çok daha güzel olur bizler için.
Sansür diye bir şey terim olarak var ama yani bunun kullanma biçimi tamamen salaş.
Evet maalesef.
Böyle olmamalı. Abi benim tarafta teknoloji tarafından Oppo'dan bir haber var. Bir saat içinde onarım hizmetini başlatmışlar. Bu arada bu yeni bir şey değil. Onu baştan söyleyeyim. LG'nin seneler önce ülkemizde varken garibim LG telefonlarıyla beraber aslında uzun bir dönem çok da mutlu etmişti bizi. G2 ben mesela almıştım. G3.
G3 herhalde orada zirve noktasıydı ya.
Ya G3 işte ekranı olsun kasası şey çok ısınan bir telefondu. Hatta kasanın kasasını çatlatıyordu. Servis tarafına nereden geleceğim? Mecidiyeköy'de abi LG'nin servisi vardı. Orada da böyle hızlı servis olayı vardı. Gidiyordun hızlı bir şekilde ya bir şey telefonu bırakıyordun. Abi sen bir yarım saat sonra gidip gel şurada AVM var zaten yemek yer gelirsin falan diyordu. Ve telefonu tamir etmiş olarak ekspres olarak teslim ediyordu sana. Ellerinde sürekli parça bulunuyordu. Abi parça bekleyeceğiz falan dedikleri de olmuyordu. Şimdi Oppo Türkiye'de AGM teknoloji işbirliğiyle beraber bu arada biliyorsun Oppo ile AGM karar verdi ki biz ortak üretimi yapacağız. İşte yeni inovatif çözümler getireceğiz. Yine giriş orta segment telefonların bir kısmını burada üreteceğiz dediler. İşbirliği ile beraber bir servis açtılar AGM ile beraber servise getirilen cihazlar 1 saat içerisinde tamir edilecekmiş. Şimdi bu dediğim gibi yani daha önce görmediğimiz bir şey değil. Kullanıcıların bilgisi olsun diye istiyorum. Hani bilgi sahibi olsunlar. Oppo telefon sahiptir. Bu arada benim etrafımda hiç Oppo telefon sahibi yok. Senin var mı hiç?
Yok.
Değil mi?
Hiç ya
ben,
yok.
Ben kimsede Oppo telefon görmüyorum. Evet, ama Oppo burada gerçekten telefon üretiyor. Satıyor. Ya servis veriyor.
Fiyatlı satıyor ya. Belki hani bizim çevremizde de hep böyle hani teknoloji editörü veya teknoloji içli dışlı insanlar var. Onlar belki daha üst segmentlere gidiyordur diyeceğim ama gerçekten çevremde hiç yok.
Hiç yok. Mesela X100 Pro çıktı. Çok güzel telefon aslında. Ama işte o bütçeye çıkıp Oppo alan var mı? Ben denk gelmedim. Böyle bir ilginç ya. Kullanıcılara soralım. İzleyenlere soralım. Aynen. Yani
kullanıyorsun, kullanan varsa aranızda yazsın. Neden tercih ettiğinizi de merak ediyorum açıkçası.
Evet, Oppo'yu. Evet.
Hani çünkü gerçekten dediğin gibi Oppo'nun işte çeşitli versiyonlarının çıktığı fiyat bandında bambaşka tercihler girebiliyor.
Ya işte giriş segmentinde Xiaomi'ler falan.
Daha büyük markalar mesela Samsung diyeyim, Xiaomi diyeyim falan.
Tabii üst segmentte Samsung'dan Xiaomi ile yine mücadele ediyoruz. Giriş segmentinde de benzer markalarla tabii. Kafa kafaya giriyorlar. Ben görmedim, siz bir yazın arkadaşlar. Aynen. Oppo'nun merkez servisinde 20 kişilik bir teknisyen grubu tamir işlemlerini gerçekleştirecekmiş. Bunlar daha özel eğitimle daha böyle kalifiye adamlar oluyorlar. Onu özellikle söyleyeyim. Hızlı bir şekilde iş halledecek şekilde. Web sitesinden rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Bir saat içerisinde tamamlanacağını söylüyorlar. Büyük ihtimalle ama tabii ki parçadan parçaya değişiyordur tabii. O. Abi benim işte şarj portunu ben çocuk kırmış falan dediğinde 15 dakikada belki hallediliyordur. Belki ekran şeyinde, ekran değişiminde biliyorsun onu ısıtıyorsun. Evet. Bütün contalarını söküyorsun. Yeni sıvı geçirmez contalara falan takıyorsun gibi şeyler var. İkame cihaz da şey yapıyor. Yani eğer parça temini durumu olursa sana ikame cihaz veriyormuş.
O gelene kadar kullan.
Evet yani bunlar 20 sene önce de vardı bu olay. Evet, bunlar evet. Böyle hani yeni bir şeymiş gibi anlatıyorum.
Bayağıdır görmüyorum. Yani. Diğer markalar yapmıyor artık.
Ha, evet. Yani yeni bir şeymiş gibi anlatıyor olabilirim ama bunlar 20 sene önce falan da bunu yapan işte Sony Ericsson falan yapıyordu. Öyle söyleyeyim ben size. Sonra diğer şehirdeki kullanıcılar da ücretsiz kargoyla beraber cihazlarını iletebiliyorlar. 7 farklı şehrinde Oppo'nun anlaşmalı olduğu diğer markaların servislere hizmet vermeye devam edecek ama bu Express servisin işte böyle bir avantajı var. Telefon numarası falan filan da var. İletmişler. Biz direkt haberi Oppo'nun sitesine almışız. Vallahi Oppo sahipleri için.
Güzel
kaç
haber.
Kişisiniz bilmiyorum.
Aynen. Nasıl bir kitle
faydalı olabilir.
Hitap ettiğimizi bilmiyoruz ama güzel haber. Yine illaki vardır bir kullanan.
Sadece insanı. Benim burada üzerine durmak istediğim şey bu Express servis olayı. Yeni bir şey değil.
Evet,
farklı markalarla beraber ülkemizde vardı. Bu güzeldir ya. Ben şey olayını severim. Servis tarafındaki ilgi bana sattığın telefondan bazen daha önemli olabiliyor.
Bence de bir hani ürünün işte ürünü incelerken kesinlikle oradaki şeylerden biri, kıstaslardan biri, iyi olup olmadığına karar verdiğin kıstaslardan biri servisin kalitesi.
Yani ben
bazıları hiç ilgilenmiyor çünkü.
S21 Ultra 5G benim bozulmuş diyordum. Masada duruyordu. kaldırdım, telefon çalışmıyor yani. Çalışmıyor bildiğin falan. Adamlara gittim yolladım falan, şey dediler. Abi yeni telefon alsan daha iyi. Böyle bir servis mi olur? Nasıl yeni telefon alsan daha iyi olur?
Ya.
Yani bana bir anlat. Bunun yongası mı bozuldu? Neyi bozuldu? Evet. Ne kadar maliyeti tutacak ki sen bana diyorsun ki abi sen şey yap. Yenisini al telefon. Bu ne bir
ya şey de çok acayip. Bazen mesela hani sen anlıyorsun işten, biliyorsun, gidiyorsun. Hı-hı. Bazı teknoloji mağazalarında da benim başıma geldi. Mesela bir ürün alacağım. Konuşuyoruz adamla. Hı-hı. Hani benim konsol alacağım. Benim bilmediğimi düşünüyor. Rastgele birisiymişim gibi düşünüyor. Genelde çoğu giden insanlar öyle olduğu için o da direkt öyle bir varsayımda bulup böyle ilgileniyor. Ama
olabilir.
O cümlelerin arasında şeyi çekiyorum. Sen şu anda bana elinde kalan bir şeyi satmaya çalışıyorsun. Bunu çok net anladım.
Evet.
Zamanında yanımda mesela ben müdahale etmiştim hatta. Yok ya onu almayın, yanlış o falan diye. Bayağı kızmıştı görevli.
Ya işte o madde olabiliyorlar. Onları da anlayabiliyorum ama servis olarak şunu dememen lazım. Abi sen yeni televizyon al.
O çok yanlış.
Yeni telefon
al. Yani yeni telefon al. Ya, hadi canım benim aklıma
geldi. O da belki içinden şey demek istedi. Abi çok uğraşacaksın. Çok para harcayacaksın. Hadi belki iyi niyet şeyi arıyorum. Hadi çok uğraşacaksın belki. Hani
tam
hiç
bu kestirip atması hoş değil yine de. Açıkla yani durumu.
Abi 100 bak. Segment telefon o dönem yani. Yeni çıkmış 4 aylık telefondu ya. Yani anladın mı? Bana şey diyemezsin. Telefonunu at abi.
Tabii bir de üst segment telefonları öyle sürekli alabildiğin şeyler değil ki. Yani bir tane alıyorsun, birkaç yıl kullanıyorsun yani.
Yani S21 Ultra 5G de çıktı dönemde öyle kolay alınabilir
tabii
bir telefon değildi bence.
Yani. Hepsi, segment. iPhone ne zaman çıksa pahalıydı.
Mesela.
Yani iPhone hiç ucuz olduğu bir dönem hatırlamıyorum.
Ben işte hayatım boyunca kendim iPhone satın almış değilim. Mesela fiyatından dolayı Samsung kalmış.
Şimdi buranın iPhone incelemelerini artık bu gözle izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman Sony'nin satın aldığı Bungie. Biliyorsun Sony geçtiğimiz yıllarda Microsoft'un arka arkaya stüdyo satın almasının üzerine Sony dedi ki bizim de galiba artık birilerini satın almamız gerekiyor deyip.
Komşu aldı ben de alayım.
Aynen, komşu aldı ben de alayım diyerekten Bungie'yi satın almıştı. Şimdi geçtiğimiz gün çıkan habere göre Bungie'de işler iyi gitmiyor. 220 kişiyi Sony işten çıkardı.
Ney?
Arkasına da 230 kişiyi Sony'nin içerisindeki diğer stüdyolara böldü. Yani dağıttı. Hmm. Yani totalde bu işten 550 kişi etkilendi. Sıkıntı tabii, kötü bir durum.
Bungie bizim bu
Destiny'yi genel yapanlar.
Onu diyecektim.
Destiny'yi yapan. Şu anda bir oyun üzerinde çalışıyorlar. Decathlon diye isim geldi. Decathlon değildi ya. Neydi öyle bir şey. Öyle çok eski bir
oyun. Bir oyun.
Maraton muydu? Çok eski bir oyunları var bunların serisi. Onun yenisini yapıyorlar şimdi. Ya Bungie önemli bir şirket, önemli bir firma. Üzerinde çalıştıkları oyunlar da vardı. Bu kadar büyük bir işten çıkarım ve 230 kişinin başka... Ya aslında bu şu, Bungie'den bayağı 550 kişi gönderdiler. Yani sadece bu... 230'una iş de verdiler, gönderdiler. Tamam. 220'si direkt yani atıldı yani, hiç işsiz kaldı adamlar. Bu sıkıntı. Bu tabii şey, Microsoft, Sony bu arada geçtiğimiz aylarda Londra'daki stüdyosunu da kapatmıştı. Orada çok fazla insan hani işsiz kaldı. Microsoft da bir süredir yapıyor. Ya şu anda yazılım ve teknoloji tarafında, özellikle oyun bölümünde de inanılmaz bir şey var. Layoff var. Yani
evet.
Her hafta çok büyük bir layoff görüyoruz. İşten çıkarma ya. Görüyoruz. Ama işte Sony ve Microsoft'un aldığı stüdyoları böyle dağıtması hoş olmuyor. Çünkü şey oluyor. Yani geçen hafta bunu Microsoft için söylemiştim. Microsoft zamanında Activision Blizzard'ı satın alırken şey sözü vermiş mahkemeye. Biz işten çıkarım yapmayacağız. Aboneliklerimize zam yapmayacağız. Çünkü mahkeme demiş ki sen bu büyük satın alımı yapıyorsun ama bu sana büyük bir külfet olacak.
Evet.
Bunun acısını çıkaracak mısın
halktan
insanlardan?
Halktan çıkarma.
Bunlar da hayır demişler. Satın alımı onaylanınca acısını çıkardılar.
Bu nasıl oluyor? Nasıl kanun? Nasıl?
Mahkemede hemen olaya müdahale etmiş. Ben bu konuda da hani işte Sony'ye bir müdahale edilmesi gerekiyor bence. Yani bunu niye böyle oldu? Çünkü iki stüdyo kapattılar. Bir değil yani.
Ya bir de şey oluyor sanki. Büyük stüdyoyu alıyorum. İçeride kalifiye adamlar var. Ben bunları istediğim gibi çalıştıramam şimdi, öyle bir şey olur. Biz bunları bölelim.
Bölelim.
Şirketlerimiz arasında dağıtalım. İstediğimiz şeyleri yaptıralım gibi.
Ya burada Bungie'de kaç kişi kaldı, o da önemli bir soru yani.
Ya bir yandan da şey diye düşünüyorum. PlayStation az mı para kazanıyor? Helldivers'ı çok güzel satmadınız mı ya? Hala bak Helldivers oynuyorum, sunuculardan atmıyor olsa.
Helldivers patronların cebini anca doldurmuştur.
Ya ne diyorsun ya? Cross platform çok güzel satmadı
çok
mı sence o?
Çok iyi sattı, bayağı iyi sattı da ya işte şey hani oyun satışından Bungie'de bayağıdır oyun çıkarmıyor şimdi. İşte şey oluyor hani, bakıyor Sony veya Microsoft kimse. Lan kim var boşta duruyor? Şunlardan bir yarısını bir çıkaralım bakalım falan diye.
Bu bacak kangren oldu, bunu keselim.
Yani şunu keselim falan. Öyle durumlara giriyorlar. Sıkıntı yani, kötü.
Bir de şey, bu adamlar yani ofisin temizliğini yapan abla veya ne bileyim işte
içecekleri
getiren abi falan değil. Değildir büyük ihtimal. Kalifiye insanlardır yani, anladın mı?
Yazılımcıları çıkartıyorlar. Yani geliştiricileri çıkartıyorlar işte. Çünkü üzücü. Geliştiriciye verdiği para daha çok yani.
Tabii.
Sıkıntı. Ya mesela Microsoft'un işte şöyle bir birkaç hafta önce çıkmıştı. EMEA bölgesinde konsol pazarlamasını bırakacağı nasıl öyle?
Öyle bizim de içerisinde gibi, bulunduğumuz bölge değil mi bu? Evet.
Ya konsol pazarlamasını bırakacakmış. Fiziksel konsol pazarlamasını. Hı hı. Bunu da diyorlar ki hani işten çıkarıyorlardı herkesi. İşte layoff yapıyorlardı, ne bileyim zam yapıyorlardı. Bunun yerine pazarlama bütçesini kesip yani bütçeyi ayarlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Oyun şirketleri şu an gerçekten büyüklü küçüklü hepsi sıkıntıda.
Evet.
Hepsi sıkıntıda. Çözülecek mi yakın bir zamanda onu da açıkçası bilmiyorum.
Bir tuhaf durum. Herhalde bir Rockstar para kazanıyor da böyle onlardan.
O da GTA'dan kazanıyor.
Ondan bir şey duymuyoruz yani. Hadi bakalım. GTA 6 çıkana kadar herhalde bütün piyasa sektörü öyle bir şey de var ya. GTA 6 tabii, çıkana tabii. kadar şunu da gördük.
Herkes bekliyor zaten. GTA 6'dan net bir şey öğrenelim de ona göre çıkartalım.
Değil mi? Millet elindeki parayı saklıyormuş. Hiç kimseden oyunu almıyormuş. Tabii, GTA için bekliyorlar. $120 çıkacak olan oyun falan diyor.
Fiyatı falan. GTA
araya bir GTA 1'i karıştırmak istedim.
Ben hemen vereyim sana GTA 5.
Ver.
Ya GTA 5 ama GTA 6 değil. GTA 5 yakında Xbox Game Pass'e, daha sonra PC Game Pass'e eklenebilir diye bir haberimiz var. Yani daha öncesinde eklenmişti zaten diye hatırlıyorum. Ya Game Pass'e gelmişti de belki konsol sürümüne gelmiştir.
Belki bilmiyorum
geldi,
ben de.
Geldi gitti ama Game Pass'e biliyorum. Red Dead Redemption 2 mesela şu anda Game Pass'te bulunuyor. Geldi gidiyor. Süreli anlaşıyorlar. 3 ay kalsın sonra alayım falan diye yapıyorlar. Evet. Yani son böyle GTA 6'dan önce son bir hadi GTA 5'i herkes oynasın, oynamayan kalmasın.
Oyunu bitirmeyenler varsa bitirsinler de.
O yüzden gibi. Yapılmış olabilir ama yakında gelme ihtimali var. Buradan da onun bilgisini
vermiş. GTA 6 mı?
Yok GTA 5'in Game Pass.
Ben sürekli bu tetikteyim çünkü. Abi GTA 6 öyle mi?
Gelecek.
Ya ben çok meraklıyım ve sistemi yenileyeceğim GTA 6 için.
Öyle mi?
Ben sistemi...
Sende ne var ki?
3070 Ti var bende. Ha. Full HD 240 Hz monitörler var. Yani ben böyle GTA 6 için... Hani OLED monitör, işte 5000 serisi ekran kartı falan. Ben bayağı full gireceğim. Multiplayer'ından full yürümeyi düşünüyorum.
Ya sistem, yani tabii ki 3070 büyük ihtimalle oynatır.
Oynatır.
Tabii hani ultra ayarlarda oynatmaz büyük ihtimalle.
İstediğim karesine de olmaz.
Aynen. Oynasa yani 10 FPS alabilirsin. Tabii yani 5000 serisi gelirse artık. Hmm. 5000 gerçek serisi biraz gecikti.
Bir tık gecikti. Hatta 4000 serisinde de çeşitli stok sıkıntıları da olacak. O haberimiz de var aslında.
Bu lütfen devam et.
Abi ama ondan önce bizim Gürjet tarafında yani milli savunma sanayimizle alakalı aslında güzel bir havacılık sanayimizle alakalı güzel bir haber var. Gürjet İspanya Hava Kuvvetleri'nin ihalesi için Madrid'de diye haber var. Burada bir barter çalışmasına girmiş. Aslında temeli şu.
Barter
bana barter gibi gözüktü.
Evet, takas gibi bir noktada ilerliyorlar.
Takas gibi biz haftalık toplantılarımızda da onu konuştuk. Evet. Ya bu aslında önemli bir olay diye bunu mutlaka haberleştirelim. Evet, şimdi İspanyol basında yer alan iddialara göre İspanya ordusu Hürjet'i bu eğitim uçakları olarak seçmeyi planlıyorlar. Kendi eğitim uçaklarının çeşitli teknolojileri barındırmaması, teknolojik uçaklar olmamasından kaynaklı olarak. Demişler ki 24 tane Hürjet biz sizden alalım. Hı hı. Size de 6 tane Airbus A400M askeri nakliye uçağı verelim. Aslında çok mantıklı. Temel güzel, olarak bu işin özeti şöyle. Çünkü biz Hürjet üretebiliyoruz. Ama devasa mühimmat taşıyacak uçakları üretebiliyor muyuz? Airbus'un böyle devasa uçaklarında? Hayır. Durum böyle olunca aslında çok mantıklı. Yani benim yapabildiğimden ver bana, sen benim yapabildiğimden ver bana böyle bir takas. Tabii.
Ya bu her yani takas anlamında çok mantıklı, bizim için de güzel. Onun dışında hani İspanya'nın Hürjet'i beğenip istemesi de bizim için yine bir gurur.
Evet.
Güzel.
Çok güzel.
O yüzden o taraftaki gerçekten Türkiye'nin ilerleyişi çok da hakim değilim ama hani gördüğüm kadarıyla çok güzel bir ilerlememiz var yani.
Ya Hürjet'in avionik sistemleri de oldukça gelişmiş şeyler. Hani F-16 ile manevra kabiliyetini falan kıyaslayanlar oldu. Haberler çıktı. Kotil işte özellikle yorumlarda bulunmuştu. Demişti yani uçağın manevra kabiliyetleri F-16 seviyesinde hemen hemen şeklinde iddiaları vardı. Teknolojik tarafta da avionik sistemler tarafında da gelişmiş bir uçak olduğundan bahsediyor. Bizim ülkemizde çünkü F-16'lar sürekli geliştirilir abi. Yeni sistemler eklenir. Sürekli böyle platform gibi kullanılır gibi durumu vardı. İspanya Hava Kuvvetleri'nin ihalesi için İspanya'ya uçtu Hürjet. Yani makine görüldü. Sonrasında oradaki çeşitli uçak fotoğrafçıları falan yani ülkedeki fotoğraflarını, İspanya'daki fotoğraflarını da çekmişler. Yani bu da onaylandı. Halk gözünden de bir teyit geldi. Ve sonrasında ihaleye aslında yani ihaleye katılacak bu uçaklar. Burada bir barter bizim tabirimizle. Değiş tokuş sistemi ilerliyor olacak. Onlar da abi F-5 yerine Yeni nesil teknoloji özelliklere sahip jet eğitim uçağı almak istemeleri zaten buradaki en önemli kıstas ve Hürjet'in de buna uygun olması en önemlisi. Aynı zamanda bizim envanterimizde de 2025 yılında giriyor olacak. Onlar da 2030 yılına doğru bir çeşitli planlamalar yapmışlar Hürjet'le alakalı. TCG Anadolu'dan kalkış iniş yapabilecek bu arada Hürjet. Böyle bir özelliği de var. Hani bir şeydir bir F-35 olduğu yerden kalkar uçar gider falan filan diye. İşte kimseye satılmayan işte Amerika'nın sadece kullandığı F-22'ler. Bunlar da gördüğümüz bir takım teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Yani böyle bir güzelliği var.
Juan Carlos gemisinden de kalkış iniş yapabilecekmiş İspanya için.
Evet tabii. İşte bir de TCG bizim de işte uçak uçak gemimiz. Yani burada hani detaylı özelliklerine girecek benim de yetkinliğim yok. Çünkü bu havacılık sektörü bambaşka ve çok keyifli bir şey.
Evet yani bunun hani böyle şeyle geyikleri var. Bu havacılık sektörünün geyikleri var. İnanılmaz imreniyorum onlara. Çünkü böyle hani şu uçak şöyle bunu böyle falan.
Abi anlatırlar. O bombardıman uçağını şey işte muharebe uçağıyla karşılaştırılır mı? En temel böyle konuşmalarda ya, yorumlarda gördüğüm şey.
Geçenlerde işte bu Kurban Bayramı'nda İngiltere'ye gitmiştim gezmeye. Orada şey var Royal Air Force diye bir müze var. Bu işte savaşlarda kullanılan uçakları oraya koymuşlar. Bir tane gerçek bir uçak var. Büyük bir Airbus gibi bir şey o da. Onun içine girebiliyordun. Tabii artık kullanılamaz halde uçak ama içine girebiliyordun. Ben de girdim bir video falan çekmiştim. Oradan ufak atmıştım. Yine bizim sektörden Kürşat Zaman buradan da sevgiler saygılar. Selamlar. O şey dedi hani şu an ya, ben de anlamıyorum. Benim için bir demir yığınıydı o gittiğim şey. Bana şey dedi hani şu an içinde olduğun uçak çok nadide bir parça. İnanılmaz bir uçak. Dedim yani hiç haberim bile yok benim buna.
İnanılmaz bir parça yani, dostum.
Bu arada şey bilgisini vereyim. Wikipedia'dan okuyorum bu arada. Onun bilgisini vereyim. Wikipedia'ya güveniyoruz burada. Şu anda biz bu alacağımız Airbus A400M'den bizim şeyde ne onun adı? Envanterimizde 10 tane varmış. Yine İspanya uçağı zaten bunlar dedi. Evet. Bizde 10 tane şu anda varmış. Yine bir 6 tane dahaydı galiba değil mi?
Evet.
6 tane daha. Güzel bu. Güzel
bir şey. Hürjet'i biz üretiyoruz. Onlar da bize işte aynen takas yapsınlar. Güzel ben severim. Takas. Biz de bazen inceleme ürünlerinde. Abi şu ürünü bize bıraksanız olur mu?
Artı Holosko diye. Artı Holosko. Türkiye'den böyle bir tepki. 24 değil 12 yapalım artı Holosko. O zaman Electronic Arts işte Sport UFC 25 biliyorsun artık. Yeni FC. FIFA FC 25 olarak çıkıyor. Takip ettim bilmiyorum ama bu yeni işte oyunda FC 25'te 5v5 Rush modu diye bir şey var. İlk kez bu oyunda eklenecek. Şöyle Counter oynadın. İşte
şey
Valorant
mi?
Oynadın.
Sahaya 10 aynen tane futbolcuyu bırakıyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar falan mı
şöyle
yoksa?
Şöyle daha küçük bir saha. 5v5 olacak maç. Hani futboldaki gibi 11-11 değil. 5v5 olacak maçlar. Ve her bir oyuncuyu bir yani her bir karakteri bir futbolcu bir oyuncu kontrol edecek.
Güzel.
Yani gerçekten aynı Counter oynuyormuş gibi 10 oyuncu oyuna girecek. Aa, herkes bir
güzel
futbolcuyu kontrol edecek. Daha küçük bir saha. Kurallar kendi içinde sürekli değişecek. Ve bunu sadece hani dümdüz bir mod olarak koymayacaklarmış. Oyunun her yerine yedireceklermiş. İşte Ultimate Team moduna ne bileyim işte öbür taraftaki sezona düz kickoff moduna her yere yedireceklermiş. Açıkçası ben ilk duydum yani ne gerek var dedim ama böyle videosunu izledikten sonra bir denemek bir istedim. Merak ettim yani.
Abi çok kavga çıkarır.
Çok kavga çıkarır.
Çok.
Çok keyifli de olabilir ama böyle kendi ortamını kurarsan mesela DH ofisi olarak böyle bir şey yaptık atıyorum. Hep birlikte girdik. Başka 5 kişiyle. Çünkü şu an atıyorum 5v5 counter oynayacağın zaman bir bilgisayar yetmiyor. 5 bilgisayar ihtiyacım var ya. Ama hep birlikte işte FC25'i bir PlayStation'dan atıyorum. Yan yana oturup da oynayabiliriz belki.
Öyle bir şey mi var?
Olabilir ama 5 oyuncu aynı anda bağlanamayabilir.
Yok evet, yok öyle bir şey.
Önceden 8 oyuncu desteği vardı da şimdi 4'e mi düşürüldü? 6 mı oldu? Bir şey oldu. Anladım. 8 kişi oynuyordu ama. Neyse benim hayaller yine suya düştü ama.
ben şey diye düşündüm. Hayatta kalma diye işte. Messi sahanın ortasına düşüyor. Kar 98 arıyor. 8-3 dürbün arıyor.
Olabilir. Battle Royale gibi.
Battle Royale gibi.
Ya açıkçası ben biraz heyecanlandım. Bunu denemek istiyorum. Çıktığı gibi deneyeceğim. Zaten hani çıkış dönemi 27 Eylül'de çıkacak. O dönem incelememizle. Sevgili Electronic Arts buradan kod gönderirse.
Selamlar.
İncelememiz de olacak. Göndermezse incelememiz olmayacak.
Ya yok şey için harbiden güzelmiş. Senelerdir aynı maç, şey aynı takım.
Ya evet.
Sene sene çıkıyor. Her sene alıyorsun. Standart o cepte abi her sene FIFA alınacak işte şimdi FC. Ve hep aynı şeyi yapıyor musun gibi hissiyat oluşturuyordu ya. Bu güzel.
Güzel. Farklı modlar güzel. Volta denediler. Ne bileyim hikaye modu denediler. Onlar o kadar tutmadı. Ama bu
bol bol tutacak kart açtırdılar millete.
Aynen hala açtırıyorlar. Evet. Bu ama böyle bir tutacak gibi geldi sanki bana.
Hayırlısı. Ne saatine bakıyorsun kardeşim? Sen burada işinle meşgul olmak
hayır,
zorundasın.
Hayır para geldi de birden.
Bunu kayıtlara alın.
Para geldi yoksa bakmazdı. Ha, bu para tamam. Nereden geldi
bana diye. Bana niye gelmedi? Patron.
Yok benimki bambaşka bir yerden geldi. Yani sevgili eşim
attı. İyi elektronik arsı galiba orada.
Elektronik arsı diye tamam göndereceğiz
aslında. Flash modunu beğendiniz he? Hmm.
Çok iyi olacak oyun.
İncelemesi gelecek.
İncelemesi net gelecek. Yani kesin geldi.
Sevgili arkadaşlar Nvidia'nın RTX 4000 serisi kartlarına da bir kıtlık başlayabilir şekilde başlık atmışız. Bunun sebebi aslında çok net, çok açık. 5000 serisi kartlar geliyorlar. Ama tedarik tabii ki 5000 serisi gelene kadar 4000 serisinin üretimi yavaşlatılacağı için azalacak. 4000 serisini biz Ada Lovelace olarak biliyorduk. Üretim azaltmaya başlıyorlar. Özeti bu. Ve %50'ye kadar azalacak. UDN tarafından yayınlanan rapora göre Nvidia %50'ye kadar üretimi azaltacak. Tedarik sıkıntısı tabii ki hemen satış fiyatlarını etkileyecek. Ülkemizde hemen böyle 150 bin liraları 4090'lar görmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok ucuz kartlar değiller de. Evet. Çok pahalı kartlar pardon. Yani ben çünkü arada bir şey bakıyorum. Ya bütün her şeyi basıp bir 4090 hala alınır mı diye böyle bir kafamda böyle canlanmadı değildi geçenlerde. Şöyle ikinci eleğin kötüsü. Sonra baktım ki yok bizde bende öyle bir güç yok. Patron merhabalar. Bir zam alırsak sevinirim. Ya şimdi Blackwell AI GPU'lara geliyor ve bunun sunucu tarafındaki artık örnekleri de yani aynı mimariyi kullanan örnekler de geliştiricilere yollanmış durumda. İlk prototipler ama üretime çok yakın olduklarını söylüyorlar. En azından geliştiricilere dağıttıkları ve verdikleri bilgilerde. İşte Blackwell temelli çiplerin hacmi de artacak. Lovelace ürünlerin hacmi düşecek. Aktarılan bilgilere göre en çok 4060 ve 4070 modelleri etkilenecek ki en çok satılan kartlar zaten 4060 yani. Ne? Hepimizin bilgisayarında bir 4060 olsa kimse çok şikayet etmez herhalde Full HD 2K monitör sahipleri.
Tabii ben 2K'da mesela, kimse şikayet etmez.
Ben mesela 3070 Ti kullanıyorum hala. Full HD 280Hz monitörüm var. Sende ne var?
Monitör olarak mı?
Monitör ve ekran kartı.
Bende 3080 var. Widescreen 21:9. 2K mı?
2K.
39,5 inç ilk bir
şey. O da kaldı.
Tutarıyor bu arada. Yetiyor yani.
Valla ben bir Hellfire Bus'ta biraz sıkıntı yaşıyorum.
60 FPS'in altına düştüğüm olmadı ultra ayarlarda.
Değil mi?
2K'da tabii.
Güzel. İşte ben bir Hellfire Bus'ta ayarları fullemek istediğimde ufak tefek dertler yaşadığım için artık aklımda öyle bir şey var. 5000 serisini ben kesinlikle güncelleyeceğim bu arada. Hani 2 nesil beklerim ben. 2 nesil beklerim. Hani bir nesil sonrası. Abi %15-%20 ekledik. Beni kesmez. İki nesil atlamamız lazım.
Valla ben 5000 serisinden gerçekten yani beklentim yüksek.
Tepe segmentte %60'a varan performans kazanımından bahsediliyor.
Oradan yola çıkarak da AMD'nin nasıl bir cevap vereceğini de çok merak etmiyor değilim açıkçası.
Hiçbir şey veremeyecek. Ben sana söylüyorum. Çok net bir şekilde
ondan
söylüyorum.
Ondan korkuyorum işte.
Senelerdir AMD GPU'larla alakalı hani bir yazılım sorunları çok konuşuldu da. Yani şimdi o kadar belirgin bir şekilde hala var mı? Yine yorumlarda yazın. AMD GPU sahipleri yazsınlar. Ben sırf bak. Bir tane özelliği var. Benim Nvidia'dan vazgeçmemiş seviyeti olan. Nedir sence?
DLSS.
Hayır.
Değil. Reflex ne?
Değil.
Ne olabilir?
Çok daha temel, çok daha basit bir şey.
Çok daha temel bir şey. Nvidia'da.
Shadowplay abi.
Ha Shadowplay.
Shadowplay benim istediğim bitrate'te, istediğim kalitede kayıt alabilmesi hala.
Ama sen
hala
de çok seviyeyi düşürdün değil mi?
Gerçekten sırf ekran kartının kayıt kabiliyetleri dolayısıyla o da donanımsal bir avantajı var. Onu şimdi detaylı bir şekilde girip Nvidia'yı poplamak istemiyorum. Önce bir kart yollasın falan.
Birazdan para yatabilirdik.
Bekliyorum ben de şimdi falan. Ya neyse orada işin şakası donanımsal bir avantajdan kaynaklanan ekran kaydının daha kaliteli olması durumu var. Yazılım arayüzünü daha stabil çalışması gibi benim değerlendirdiğim demelerim var. Sizler de lütfen yorumlarınızı yazın. Ama en temel manada ben 5000 serisine geçeceğim. Ama şu sıralar 4060-4070 alacak olanlar varsa ufak tefek fiyat artışları görebilirler. Zaten bir de biz de işi kızıştırıyoruz ya. Böyle haber başlığı mı olur kardeşim? Böyle haber attık hemen şimdi orada okuyacak. İşte İtopya, Gaming.com.tr'i abi 4060'lar azalıyor muymuş? Al 1000 lira daha yazın şunun bakayım üzerine diye.
Ya evet. Bizim ülkemiz zaten biliyorsun fırsatlar ülkesi.
Ya kötü ülke. Burada çeşitli markaları kötülemek için söylemeyeyim. Merhaba İtopya. Ama şöyle oluyor. Bazen bu tür haberler çıkan inceleme videoları. Sen de farkındasındır. Bir inceleme videosu çıkar bir ürünle alakalı. Ve bir anda fiyatı böyle 50 lira 500 liraysa ürün mesela 50 lira 100 lira artmış olur ya. Evet. Bu tür haberlerle de işi biraz kızıştırmamakta fayda var. Ben ekibe söyleyeyim bu haberi silelim.
Bu haberi silin acilen. Ya da haklısın ama gerçekten hani bu kullanılıyor. Kötüye kullanılıyor.
Evet ülkemizde maalesef yani öyle ya. Bak mesela 14000 serisi çıktı. İşte arızalarıyla alakalı bir sürü haber var şu anda. 14900K'lar eriyor, korozyona uğruyor falan filan diye. Hı-hı. Ne oldu abi? 2-3 bin lira fiyatları düştü. AMD işlemcileri ne oldu? 2-3 bin lira arttı 7800X3D için mesela. Yani Bu haberleri siliyoruz arkadaşlar. Neyse ben bunu geçelim.
Ama şöyle bir şey gördüm. Acaba aynı haberden bahsediyorsun diye baktım da sektör beklemede Nvidia yapay zeka için Blackwell GPU'larını örneklemeye başladı haberini gördüm.
Evet. Onu biraz karıştırıp ortak mix bir şey yaptım işte. Aha, o ama... şeydi ama sunucular munucular falan falan. Tabii.
Yok, başka bir konu zaten de şey hani yani bir soru, bir gariplik var.
Ya gariplik şöyle işte, yeni nesil kartlar duyulmaya başlandıkça zaten genelde bir önceki nesil kartların satışları da azalır ama tedarik azaldığı için fiyatları artar. Bu sefer illa da ben ya ekran kartımı şimdi güncellemem lazım diyen adam çok zararlı bir pozisyonda bulur kendini. Tabii. Cebinden çok para çıkar diye.
4000 serisi şimdi ya düşünüyorum da 5000 serisinden benim beklentim gerçekten yüksek.
Yani yüksek.
Ben mesela 3000'den yani 4000 ile 3000 arasında gerçek ciddi bir fark vardı ama ben yine de gerek yok.
Ya %30 civarları abi. Yani tepe segmentte %30 civarı demiştim.
Gerek yok demiştim 3000'den 4000'e evet. Geçmiyor ama 5000'de gerçekten herkese bir sebep yaratmalarını bekliyorum. Çünkü ya yanlış bilmiyorsam normalde çıkması gerekenden biraz da gecikti şu anda kartlar. Bununla ilgili zaten yine bir konuşmuştuk zamanında Nvidia ile söylemişler. Evet, evet. Daha duyurmadığımız için erteleme istediği rahatlık yaptık ama geç gelecek diye söylemişlerdi.
Yani bu High Bandwidth Memory dedikleri HBM diye bir olay var. Orada Samsung'da çalışıyor olacaklar. Onların üretim bantlarında da bir takım problemler ortaya çıktığı için aslında biraz gecikti ama yani geldiğinde de iddialar şu yönde. Tepe segmentte %60 daha yüksek performans. Çok ciddi. Ha, bu işin içerisinde umarım DLSS'i performansta açıp aldıkları skorlarla bunları söylemiyorlardır.
Ha, değil mi?
Yani evet.
O evet.
Şey, o öyle bir şey olabilir biliyor musun?
DLSS 4'ü çalıştırıyorlar. Orada tabii ekstrem bir fark var artık.
Bir de performans modunu açıyorlardı.
Performans modunu açıyor.
Tövbeler olsun.
İnanılmaz bir fark yaratıyor.
Sanırım kandırılıyoruz. Hadi bakalım.
Şey gibi düşün. Bu el konsolları işte şey oluyor ya böyle 12 saat çalışıyor. Ama nasıl?
Hangi dünyada
öyle 12 saat? Bırakırsan çalışıyor.
Abi senin haberine geçelim.
Yani sen hazır böyle gecikme dedin. Bir gecikmeden de ben bahsedeyim. Stalker 2 uzun zamandır geliştirilen bir oyun kendisi. Maalesef normalde 2024'ün ilk 3 ayında, ilk çeyreğinde çıkması gerekiyordu. Ondan önce de 2023'te çıkması gerekiyordu. Ama savaş sebebiyle Ukrayna'da bir geliştirici bunlar. Savaş sebebiyle sürekli ertelemek zorunda kaldılar. En son 5 Eylül'ü ertelemişlerdi. Şimdi onu 20 Kasım'a aldılar. Yani açıkçası Stalker 1 çok güzel bir oyundu. 2'yi de ben çok merakla bekliyordum ve güzel olacak gibi duruyordu. Ama bu ertelemeler arka arkaya hani mantık olarak temelde güzel bir oyun olsa da teknik anlamda istenileni veremeyen ve bitmemiş bir oyun karşımıza çıkma ihtimali yüksek gibi oluyor yavaştan. Bir hayal kırıklığına doğru ilerliyor çünkü orada savaşçılar yaşadıkları şeyler çok zor.
Evet.
Geliştiricilerden ölenler oldu savaşta. Bir yandan da böyle devasa bir oyun yapmaya çalışıyorsun. Ve küçük bir oyun değil
işin
yani.
İşin içerisinde üzücü bir süreç var yani.
Ya tabii evet. O yüzden hani sürekli erteleme. Ya umuyorum ki bir noktada hani ya iptal ettik noktasına gelmez. Yılların emeği boşa gitmez. Hı-hı. Bir şekilde çıkarırlar ve toparlarlar. Onlar için de çünkü güzel bir umut olur. Bir şey olur hani bir moral kaynağı olur.
Ya Stalker gibi bir IP'yi seneler sonra güzel bir oyunla karşında insanların, oyuncuların karşısında sun. Tekrar insanların içerisinde böyle umutlar yeşerti yani. Aynen. Keşke mümkün, ya umarım mümkün olur.
Geliştirici ekip için de güzel bir moral olur. Hani evet. Fena olmayan bir şey de çıkarırlarsa, oyuncular da inanılmaz sert davranmazsa sonuçta yani. Evet. Adamlar savaş. Bu arada evet. Türkiye'de zamlandı mı bilmiyorum ama bir lütfen kontrol edin bu videoyu hemen izledikten sonra. En son normalde Steam'de TL ile satış yapılırken 350 lira gibi komik bir fiyata satılıyordu. Sonra dolara geçince fiyatı biraz yükselttiler diyebilirim ama çok yükseltmediler sanki. Bir bakın hala ucuzsa alabilirsiniz. Hem destek olur biraz. Evet. Onlara ön siparişi olur. Hem de çıktığında oyun inanılmaz pahalı olacak yani.
Büyük ihtimalle.
Büyük ihtimalle fiyatı değiştirecekler. Zaten yani Steam'de biliyorsun şey var. 2 saat oynadın sevmedin. Olmadı. İade et geri. Hani şimdilik böyle bir destek olabilirsiniz en azından. Olmayınca geri iade edersiniz zaten.
Peki bir oyuncu olarak yani ben kendimi öyle çok büyük oyuncu atfetmiyorum. Rekabetçi oyuncular oynayan MMORPG veya ne bileyim MOBA türünde oynayan bir insanım ben. Hikayeli oyunları senelerdir böyle çok derinlemesine oynamışımdır. Stalker'ın dünyası, hikaye anlatışı, günümüz dünyası için o oyun geliştiricilere para kazandırabilecek bir dünya mı sence?
Ya evet aslında evet şöyle biraz da günümüzde şey oldu ya böyle sürekli bir yerlerden savaş ne bileyim bir yerde bir işte iklim krizi var ötekisi var orada bir şey olmuş ya sürekli bir kıyamet senaryosuna ilerliyor gibiyiz ya oyun da onu çok güzel veren ya ilk oynadığınızda çok iyi veren bir oyun. Bir de şey yani biliyorsun sektörde güzel bir hikayeli oyun yaptıysan tek kişilik güzel bir oyun yaptıysan satıyor her türlü.
Satılıyor.
Yani Baldur's Gate, Elden Ring ne bileyim işte Witcher bunun en büyük örnekleri yani. O Stalker'da büyük bir marka. Hani evet böyle çok eski bir oyun oldu artık. Yeni nesil biraz bilmiyor Stalker'ı ama bence güzel olur diye tahmin ediyorum açıkçası. Ben ya büyük merak ediyorum. Tek bir sıkıntı var. geçen sene Gamescom'da tam bu dönemlerde işte bazı insanlar denediler oyunu. Ve deneyenler şunu söyledi, oyun bitmekten çok uzak. Şimdi bir yılda oyunu nereye getirdiler? Bir yılda bitirmeye yaklaştırdılar mı? 20 Kasım daha da ertelenecek mi?
Çok zor bir yılda oyunu ayaktan üzerine kalkması.
Oyun hani bitmek için daha çok erken bir aşamada demişlerdi o zaman. Belki de genel kaba taslak yaptılar da hani üstüne şu an mumları dikiyor.
İnşallah o seviyedilerdir yani.
Umarız yani.
Biz üzerine
pasta... Çünkü baktığında Kasım'a da şurada kaç? 4 ay kaldı.
İşte yani o pasta süsünü ekleme kısmındalarsa güzel.
Evet.
Yani süssüz de yeriz biz onu yani aslında. Çok dert olmaz da oraya gelmek lazım.
En azından içerik olarak güzelse bence oyuncular şeyi bekler. Neyi beklemedik ki biliyorsun Cyberpunk bizimle beta testi yaptı oyunu tam evet. Sürme çıkarıp. Stalker 2'yi de bekleriz yani burada. O çıkarıp çıkarmamak onların bileceği iş ama içerik olarak iyiyse, content sağlamsa teknik anlamda bence beklenir.
İnşallah hayırlısı.
Evet.
Benim haberime geçelim. Hı hı. iPhone 6 serisinin maket görüntüleri ortaya çıktı. İşte tasarım şeklinde. Hatta ülkemize bir takım yayınlara o iPhone 16'ların kılıfı olduğu iddia edilen kılıflar geldi. Gördüm
hangi
ben.
Hemen ifşa edelim burada.
Şifteleyip.
Şifteleyip ifşa ettik.
Hakkı abinin elinde gördüm. Şimdi 16 ve 16 Pro'nun maketleri, maket görüntüleri ortaya çıkmış. İlk kez canlı olarak görüntülendi diye bir tane fotoğraf da var. Yani o fotoğrafta zaten aylardır gördüğümüz aslında o görsellerin canlısı gibi gözüküyor. Beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe. Pembesi de çok tatlıymış bu arada. Hanımefendilere duyurulur. Yani ben çünkü görüyorum birkaç defa böyle şey toplu taşımadayken gördüm. Pes pembe tarafı olan ne kadar da tatlı böyle ona şey.
Abi niye hanımefendiler ya? Kralım bu tabuları. Sen de kullan.
Ha doğru aslında. Ben biraz çok kısıtlı bir bakış açısından baktım ama böyle şey pamuk şekeri pembesinde böyle telefon. Ben telefonda renk olayını sevdiğim için özellikle pembeye değindim. Yanlış anlaşılmasın yani falan.
Yalnız ortalama bir. Bu arada bir dipnot geçeyim. Razer'ın biliyorsun pembe ürünleri çıkıyor böyle kitili mitili. Ben bir pembe kulaklık ve mouse'a inanılmaz bayılıyorum. Bir de böyle pastel bir pembe kullanılmış. Evet. Çok güzel duruyor.
Benim...
Ama anlamsız böyle bir kulak koyuyorlar ya.
Bende var.
Var mı?
Bende var.
Abi çok saçma ya.
Siyahın kulaklısı var. Kutudan 3 tane kulak boyuyla beraber çıkıyor.
Farklı boylarda.
Evet farklı boylarda. Abi neyse ben bu renk olayını seviyorum. Hatta klavyem benim şeydir. Logitech'in klavyesi var. MX Keys pembe.
Pembe.
Pembe.
Da çok güzel. Pastel kullanınca pembeye çok yakışıyor. Pastel renkler.
Abi Apple... Renkleri kullanmaktan çekinmiyor. Her renk seçeneği de ciddi sayıda satıyor. Belli ki her sene farklı renk seçenekleri geliyor. Sadece renk değişiyor. Sayı değişmiyor. Mesela mor vardı hatırlıyor musun iPhone'larda?
Tabii. Ben bayılıyordum o mora.
İnanılmaz bir mor. Sonra çıkardılar onu mesela işte titanyum gövdeye geçtik falan filan derken. Mesela ben hala arıyorum o rengi.
14 serisindeki mavi de çok güzeldi. Açık mavi bir telefon var.
13 serisinde navy blue diyorlardı. Sonra açtılar o rengi birazcık daha. Şimdi birazcık daha iyice titanyumda iyice böyle soldu.
Herhalde şey uzay grisi ve hani space gri ve şeyi hiç kaçırmadan yapıyorlar kırmızıyı.
Evet. Çok standart
kırmızı
renkler.
Kırmızı bu sene yine kaçırdılar mı yoksa yaptılar mı?
Kırmızı mı? Kırmızı şey
kırmızı
geçen sene de yoktu ya.
Öyle mi?
Kırmızı şey şeylerde vardı.
Bu destek için kanser
evet. Red'leri diyorsun. Onlar eskide kaldı ya.
Yapmıyorlar mı?
Onlar eskide kaldı. Şimdi şeyler var.
İzinebilirler.
saat kayışları falan var çeşitli kuruluşlara destek bulunan falan filan.
İzinebilirler mi iPhone?
Bu arada arka kamera sensörleri de görsellerden siz de fark ettiniz. iPhone X ve iPhone 2'de olduğu gibi dikey hizalanacağı şeklinde bir haber var. Aslında bu tasarım da birçok diğer Android telefonun tasarımına benzemesine sebebiyet verecek ama Apple bundan demek ki kaçınmamış. Dikey olarak hizalanacak. İşte dokunsal yerine mekanik yapıda tasarlanan bir düğmesi var. Yakalama düğmesi olacakmış. Yakınlaştırma için kaydırma hareketlerini olanak tanıyacak şeklinde ifade ediliyor.
Ya bayağı böyle şeye çeviriyorlar telefonu. Kamera.
Ya daha basit. Ben bana daha basit gözüktü. Daha sade mi gözüktü emin değilim. Ama daha basit gözüktü telefon gözüme. Ha bu arada büyük ihtimalle yine iPhone 16 serisi yani düz modeller 60 Hz ile gelecek şekilde.
Bak bu dolandırıcı. Bu dolandırıcılıktır bu, arkadaşlar.
Evet ya.
Bu dolandırıcılıktır yani.
Full HD Plus çözünürlük bunda bir sıkıntı yok. Ben mesela S24 Ultra'yı 6.8 inç ekranım ne var? Full HD Plus çözünürlükte kullanıyorum. Daha fazla kullanım süresi ve hiçbir şey fark etmiyor QHD Plus'tan neredeyse. Yani çok çok böyle gözünü sokman lazım içine. Ama tazeleme hızı.
Yok, 60 Hz mantıklı da değil artık.
Bu böyle bir şey değil. Yani.
Niye böyle yapıyorlar ben anlamadım.
Promotion'u satmak için. 120 Hz'i yani, satmak için abi.
Yapma abicim 15'i sen.
Ya,
ama ben şeyi de anlamadım. Mesela ben Dynamic Island'ı 15'te hemen getirdiler ya düz seriye. normalde Pro'da ve şeyde vardı. Hı-hı. Pro Max'de vardı. Evet. 15'te düze de getirdi. Ha, bir ben mesela beklemediğim bir hareketti. Ben bir iki yıllar gider diyordum o.
Şöyle düşün. 15'lerde de 14 Pro ve Pro Max'teki sensörleri de kullandılar aslında.
Doğru.
Bir takım parçaları böyle yeniden kullandılar gibi bir şey oldu. Evet.
Bence onlar... 15 zaten çok ara bir telefondu.
Yani A17 Pro için aynı şeyi söyleyemem Yonga olarak. İşte Yonga, bu triple evet. oyunlara geçişler vesaireler.
Ama onu da denedi sen de biliyorsun çok.
Evet evet çok.
Keyifli değil yani.
O videomuzda da gidebilirsiniz. iPad'le evet. iPhone 15 Pro işte.
Assassin's Creed'i denemiştik.
Evet evet. Bir de yanlış telefonlarımız biraz. Evet. Ömürlerinden ömür gitmişti. Neyse yani bu telefonların biz maketlerini gördük. Ülkemizde kılıfları da gelmiş. Onlar üzerinden de artık teyit etme durumu var. Yani teyit edilmiş bir tasarım diyebiliriz. Batarya ile alakalı bilgiler var da. Bu hiçbir zaman böyle şeyle orantılı olmuyor yani. Lansmanda gösterilenle.
Herhangi bir şeyin bataryası hiçbir zaman doğru olmuyor. Yani sen telefonlardan bu. Çok iyi biliyorsun. Ben el konsollarından hiçbir zaman hani bekleneni
söylenenle verilen
olmuyor yani.
O yüzden... Abi 12 saat tutan el konsolu yaptık. Forza Horizon aç 1 saat 15 dakika.
Yani i̇nşallah.
O kendini biliyor o konsol bu arada kendini biliyor.
Aynen bu arada yani çoğu öyle diyorum neyse.
Neyse.
Son haberim. Robert Downey Jr. biliyorsun bu hafta çok konuşuldu.
Abi ne alaka ya?
Robert Downey Jr. geri dönüyor. Yeni gelmiyor, geri geliyor.
İyiymiş.
Doktor Doom olarak MCU'ya tekrardan katıldı.
Tamam.
Ama tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum ben sevindim mi? Yani, Robert Downey Jr. gibi bir oyuncuyu, iyi de bir oyuncu kendisi. Hmm. Doktor Doom gibi çok önemli bir rolde görmek güzel. Doktor Doom bence şey zaten hani Marvel... Çizgi roman tarafında yazılmış en iyi kötü karakter. Hı hı. Yani DC tarafında bundan daha çok görebiliyoruz ama evet. Marvel'da çok yok bunlardan. Ve Doktor Doom'u da Robert Downey Jr. gibi oynaması güzel ama şöyle bir kötülük var. Bu adama müthiş bir son yazıldı.
Evet.
Endgame'de muazzam bir şekilde öldü adam.
Abi Demir'e en son çekici vurduğunda Robert Downey Jr. Iron Man olarak her şeyle o evrende bitti bence.
Bitti. Bence
son,
de. Aynen
yani
öyle.
O son sesi duyduk ve bitti.
Aynen. Şey diyorsun değil mi? After Credit'ten sonra bir tak
evet,
Demir sesi.
Dınk dınk vuruyor. Eski anıları, filmlerden sahneleri gösteriyor ve orada o kadar güzel bir şekilde bitiriyorsun
tabii.
Ki o
kesinlikle
evren için.
Kesinlikle katılıyorum.
Yani millet de şey tamam işte karakterin o sinema evreninde ölmesi üzücü bir şey ama izleyenler sevenler için neydi? O çok güzel bir son.
Tabii. Ya müthiş bir,
bir kahramanlık hani, sonu gösterdi bitirdin.
Şey gibi oldu hani bir de MCU bu ya, sinematik evreni o başlattı.
Evet.
O bitirdi gibi oldu.
Evet.
Ve hani her şey onun elinden geçti işte.
Evet abi.
Filmdeki karakterler bile şeydi sonunda amacına ulaştı falan. Biz de izlerken dedik ki helal beton Stark.
Ya hatta şey vardır ya sürekli Iron Man sürekli dünyayı korumak için.
Aynen.
İşte demirden bir kubbe inşa
aynen,
edelim.
Aynen.
Bir şekilde dünyayı koruyalım. İşte bir takım şeyler var. Dünyayı tehdit eden düşmanlar var. Bunlara karşı bir şeyler geliştirelim. Adam sürekli filmlerde de o işlenen aha. bir şeydi ya. Gece rüyalarından öğreniyor. Dalacaklar bize falan diye böyle. Şimdi sen böyle bir adama filmin sonunda da artık dinlenebilirsin deyip kapadın o defteri.
Evet.
Ben sinirliyim ya bu arada biraz
ya,
galiba.
Ya ben çok güzel bir son yazdım ve şimdi Doktor Doom olarak ya şeyi anlıyorum. Robert Downey Jr. Iron Man'i hiç oynamasaydı çok yakışırdı.
Evet.
Ama Iron Man'i oynattın. Çoğu orada ikonik bir rol yarattın ona. Hı hı. Şimdi her şeyi karıştıracaksın. Bu bir zaten gelmesinin tek sebebi şu. MCU'daki gişe düşmeye başladı. İsimlerini verememeye başladı filmler ve hani böyle bir karakteri getiriyoruz. Büyük birine ihtiyacımız var.
Evet.
Atıyorum oraya mesela kimi koydu? Morgan Freeman'ı koydu ama o da büyük bir isim yani Morgan Freeman. Ama Robert Downey Jr. etkisi yapmaz. Niye? Çünkü Iron Man'di o adam.
Evet.
Sırf bunun için getirdiler. Ve bence hem karaktere hem de Iron Man'e yazılmış o müthiş sona Robert Downey Jr.'a da bir ayıp oldu. Ben açıkçası
İhanet.
İhanet.
İhanet. Ayıp mayıp mesela, ihanet ben bakıyorum olaya.
Yani Doktor Doom'u oynayacak çok fazla kaliteli oyuncu var.
Evet.
Yani cuk diye oturacak çok fazla. Mesela Giancarlo Esposito abimiz bu şeyde Breaking Bad... Peki abi Far Cry'da da vardı. Hı. Mandalorian'da da vardı. O abi mesela çok güzel yakışır. Bu şey var ya. Tanıdın mı? Bildin mi?
Anladım anladım anladım.
O abi mesela çok yakışır. Role inanılmaz gider ya. Tam o sert mizacı var böyle. Hı. Anladın mı? Sert bir adam ya.
Ya bak şey Kang'i bitirdiler. Şimdi adamın tabii. oyuncu olarak hayatında yaşamış olduğu bir takım suçlu durumlardan dolayı
Kang'i bitirmesi evet. adam suçlu.
Yani adam zanlı tamam mı?
Aynen.
Adam onu öyle bitirdiler onu anlıyorum. Yani bir düşman aha. ihtiyacı oluştu.
Tabii evet.
Ama düşman ihtiyacını tamamen parasal kaygılarla
evet,
abi gişe oynayalım deyip mezardan çıkarıp Robert Downey Jr.'e iki öpücük atıp hadi Doomsday oyna diye. Ha bir yandan da ben Robert Downey Jr.'ın da buna evet demesine de ben çok şey yaptım.
O da paraya mı artık? Ya da bilmiyorum.
Arkada... Paraya bakacak bir adam olduğunu bir an düşünmedim ben ya.
Bence de o kadar bilmiyorum gerçi o kadar paramız
yani
yok.
Para tamah ediyor musun Robert Downey Jr.? Robert
cevap ver. Aynı soru şunda da var. Şu sıralarda Deadpool Wolverine filmi. Geçen ben de izledim. Hı. Ya Wolverine de müthiş bir son yazıldı. Logan filmiyle.
Evet.
Muazzam bir son. O, bak Logan filmi sadece Wolverine'e veda değildi. Hı hı. Hugh Jackman'a bir vedaydı.
Aynı evet.
Robert Downey Jr. da Endgame'de hani o oyuncuya bir veda gibiydi. Ya, karaktere değil aslında.
Adamın sağlık sorunları var. Cilt kanseri. Güneşe evet. çıkmaması gerekiyor adamın. Yani cilt kanseriyle senelerce mücadele etmiş diye biliyorum ben. Hı hı. Tamam mı? Bu adamın yani sette güneşe maruz kaldığı süreyi falan hesaplıyorlar. Böyle evet. bir durumu vardı. Sağlık durumu vardı adamın. Ve adam emekli olmak durumundaydı aslında.
Ya şimdi Hugh Jackman'a da aynı şey yaptılar. Hani bu Wolverine'i tekrardan getirdiler. Hı hı. Filmde de şakasını çok yapıyor. Deadpool Wolverine filminde şakası evet. çok yapıyor. Deadpool sürekli şey diyor. Yani artık hani şey, Disney buldu seni 90 yaşına kadar bırakmaz. şakası yapıyor sürekli. Yani ben açıkçası çok hoşnut diyelim. Keşke bambaşka bir oyuncu oynasalardı o. Iron Man'in ölümü ve işte Logan'ın ölümü aklımda abi, çok güzel kalsaydı.
Adamın mirasının üzerine tükürmeyeydiniz. Evet. Ben olaya böyle baktım.
Dediğim gibi Robert Downey Jr. bunu kabul etmesi de bir garibime gitti açıkçası.
Bu da ayrı bir ihanet.
O da ayrı bir ihanet.
Fanı olarak ihanet edilmiş. Evet. Umarım Doomsday'i, Doktor Doom'u yani öyle bir çoklu evren, paralel evren hikayesiyle beraber yedirirler ki biz de inanırız.
Evet, umarım. Yani şu ana kadar o çoklu evren mantığı çok kötü ilerliyor. Rezalet ne? İlerliyor yani.
Ya Iron Man'in peşinde işte Iron Heart işte böyle bir robot gibi bir şey geliyor. Iron Man'le alakası yok.
Var ya işte bambaşka şeyler birleştiriyorlar falan.
Yo, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Yani Iron Man böyle fanı Iron Man'ciyiz biz abi diye diyen birisi olarak yok. Ben yokum.
Ben de çok oralı değilim.
Ha,
haberim
şey
var
diyeceğim.
Mı? Bir tane böyle genel bir haber verecektim. Başka
buyur.
Haberin kaldı
yo,
mı?
Yok yok hayır.
Şu anda hani tüm dünyada konuşuluyor. Teknolojiyle alakası yok ama tüm dünyada konuşuluyor. New Game Plus'ta da bizim Turan'la dün konuştuk onu da. Burada da bir vermek istedim aslında. En başta söyleyecektim, unutmuşum. Buyur. Kendisi hemen bir tam ünvanını söyleyeceğim. Assubay kıdemli başçavuşumuz Yusuf
evet.
Dikeç. Yani bir milli sporcumuz o kadar havalı ki adam. Biliyorsunuz şeyde hemen o dalın adı ne ya? Atıcılık değil mi düz? Hı.
Ya şey
atıcılık aynı evet, atıcılıkta evet. Gümüş madalya aldı ama madalya almasından ziyade ya madalyadan dolayı tebrik ediyoruz ama her şey dönete sıkarken ki pozu el cepte mi?
Bakışı, sakinliği, aynen. olaya hakimliği ve yani şimdi mesela yanındaki sporcu var bütün ekipmanlarla gelmiş
evet,
ama
bir şey bir noktada hile sayılması gerekiyor onun yani kulaklık hadi neyse sesten rahatsızdır dikkati dağılmasın okey tamam kulaklık tamam ne bir gözlük var burada gözlükten lan zaten ne bileyim zoomlu bir gözlük var orada evet. önüne çıkmış.
Nişangahı var yani adamın gözünde. Gözünde yani. 8x dürbünle çıkıyor yarışmaya gibi. Abi, kurallar çerçevesinde herhangi bir sakınca oluşturmuyor diye biliyorum ya, ben en azından gördüğüm şey yorumlardan.
Hani o kadar böyle teçhizatlıyken yani Yusuf Bey'in çağ diyor.
Ya ben gerçekten yani fotoğrafçı mı o anı çok iyi yakalamamış yoksa genel olarak kendisinin böyle soğukkanlı ve bu tür durumlardaki heyecana karşı mücadelesi mi iyi bilmiyorum ama öyle bir karizmatik bir anda yakalamış evet. ki.
Ya burada eski asker olmasının da büyük bir
çok,
faydası var.
Kesinlikle.
Çünkü bir de şey yani Assubay kıdemli başçavuş.
Ben gurur duydum ya. Ben çok çok gurur duydum
ya
yani.
Bir önceki olimpiyatlar biliyorsun Mete Gazoz'du gurur
evet.
noktamız. Hala kendisine çok gurur duyuyoruz.
Evet.
Burada şeyde takım çalışmasında bronz madalya aldılar. Kendisi bir yandan yarışıyordu en son elenmediyse. İşte bir yandan voleybol takımımız
evet.
iyi ilerliyor. Onlar da bugün çeyreğe yükseldi. Ama bu her şey yani spordaki başarıdan öte adam o havalılığı.
Ya böyle bazen şeyleri zorunda.
Tüm dünya konuşuyor bu arada. Yani sosyal medya tamamen Yusuf yani şu an.
Ya şu anda şey var. Bazı şeyleri böyle gereksizleri viral etmeye çalışırlar ya. PR bütçeleriyle, reklamlarıyla, sallarıyla, sorularıyla. Bu fotoğraf, bu duruş, bu atış ve gümüş madalya. Hani bu istesen böyle bunu viral haline getiremezsin. Ben çok memnunum şu anda herkesin
şu an
konuşuyor olmasından.
Dünya mesela altı madalyayı kimin aldığını bilmiyordur.
Evet.
Herkesin biliyor.
Ekipmanlı bir abla vardı orada. Bir de Yusuf Bey vardı işte.
Ha, işte ekipmanlı abla da orada mesela havalılığında o da birkaç gün önce işte kadınlar şeyinde yarıştı o da. Onun havalılığı konuşuldu yine. O da hani şey sıkıyor kameraya bakıyor.
Ha, evet
şey,
evet.
LOL karakteri gibi bir şeydi o da.
Evet o moddaydı.
Yani, o yüzden bizim adımızda bence güzel bir olimpiyat oluyor şu an için. Keyif yani.
Ya şey işte yani diyorum ya orada ekipmanlı bir hanımefendi vardı ismini de bilmiyoruz. Yusuf Bey vardı orada bir atış yaptı. Yani ekipman ya çok sakin böyle sabahleyin çayını kahvesini içmiş kahvaltısını yapmış. Hanım bir yarışma var ben gidiyorum. Yarışıp da geleceğim.
Şey gibi zaten böyle hani balkondan tak. Hani, şu kim lan falan diye böyle hani geçerken vurmuş gibi bir hali var.
Yok, yani. Yani bu arada sakın herhangi bir şey yanlış anlamayın. Ben inanılmaz gurur duyuyorum ve o sakinliği bir şey geldiği için ben yani normal bir sporcu tabii ki bu çeşitli mekanizmaları geliştirmiştir kendi içinde. Yarışmada nasıl bir mentalle beraber orada bulunacağıyla alakalı ama şimdi biz öyle insanlar olmadığımız için tabii böyle mücadeleler içerisinde olmadığımız için o sakinlik insana böyle kavrayamadığım bir sakinlik ve ekstra bir duruşta vardı diğer yarışmacılar yanında. Ben diyecek söz bulamıyorum. Çok mutluyum.
Tebrik ediyoruz. Buradan tüm olimpiyattaki sporcularımıza da başarılar dileyelim.
Evet.
Haberin var mı başka? Ufak senin vardır.
Çok küçük.
Yani.
Ben şimdi Kerem'i çok aratacağım sana. Vardır, küçük bir haberi. Çok küçük ada ya. iOS 18.1 developer beta çıktı. Bu Apple Intelligence olayı devreye girdi ama ülkemizi denemek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Telefonunuzun deneyi İngilizceye alıyorsunuz. Bölgesinde Amerika seçiyorsunuz. Bu şekilde Intelligence'dan faydalanabilirsiniz. Ya ChatGPT işte ama yani anladın mı yani?
Yani uygulamayı indiririz.
Ya işte güncelleyin telefonunuzu ve bölgeye değişikliği yapın. Hemen geri döndürebilirsiniz, sıkıntı yok. Denemeleri yaptıktan sonra geri alırsınız.
Ha, veri kaydetmeye gerek var mı? Eskiyi tutmaya gerek var mı? Öyle bir şeye gerek var mı?
Ha yok yok öyle bir şey yapmam.
Güncelleme yaparken tutuyorduk ya ben bir...
Ya işte developer beta batarya süresi hariç çok sıkıntılı değil. Onu da belirtmiş olayım.
Ha, kullanıyor musun sen şu anda?
Developer beta 4 şu anda bende var. Hı. Telefonun şarjı saat 3-4 olmadan şarj etmemi gerektiriyor mesela şu anda. Ben de öyle. Yani geçmeyenler varsa beta sürümleri denemiyorsanız denemeyebilirsiniz.
Ben normal iOS sürümü kullanıyorum. Benimki de öğlen 2 olmadan şarj istiyor yani.
Demek ki. Ya şöyle işte yazma araçları, senin yeni tasarımı, bildirimleri özetleme, yazıya dökme, mail kategorileri, akıllı yanıtlar, mesajlarda akıllı yanıtlar. İşte bu fotoğraf geliştirme bir launch'ı vardı onun işte orada bir şeyler söylüyorsun. Fotoğraf geliştiriyor. O daha sonra büyük ihtimalle de. Kişisel işte senin kişisel bağlanma ve ChatGPT entegrasyonu en büyük mesele.
Tabii en büyük olay o zaten.
Evet.
Intelligence dedi, ChatGPT orada.
Yani bizim halihazırda kullandığımız şeylerin Apple'a gelmesi. Aynen. Yani ben şimdi bu olayı da Apple yapmış abi falan Apple diye anlatacak abi. Değilim.
Paraya, sen paraya bak. Burada hayatı boyunca iPhone almamış adam da. Şey diyeceğim bak Bruce abi geriyor adamı. Programın konsepti bir insanı geriyor yani şey oluyor.
Kavga böyle, çıkarmak istiyor.
Tartışasın var.
Ne diyorsun ya kardeşim sen benim...
Bırak bir iPhone'muş falan. Neyse. Var mı başka ekleyeceğin haber?
Ben paramla iPhone alabilecek bir insanım. Bu tamam, kadar kardeşim.
Tamam. İnanıyorum ya bir şey demeye.
Tamam.
Var mı başka biri?
Yok. Teşekkür
ediyorum.
O zaman
bu haftalık bu kadar. Dediğim gibi sorularınızı mutlaka soru, görüş, öneri, nasılsınız, iyi misiniz her şey olabilir. Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrardan okumaya devam edeceğiz. Yakında bir soru cevap bölümü de yapacağız. Şimdiden sorularınızı da yazabilirsiniz. Tüm bölümlere bakacağız çünkü bu sorular için. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
Eyvallah.
Geldiğin için. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kal.
Hoşça kalın.